Ayrım 10.
Bakın Merve Kavakçı ismi kazanacak bir yerdedir. O bölgeden inşallah 10 civarında milletvekili çıkaracağız. 4. sıradadır. Bu kardeşiniz meclise girecektir. Kim bu? Arkadaşımız, hanım bacımız. Türkiye'de tıp fakültesinden başörtülüdür diye atılmış, kaydı silinmiş bir insan. Ama babası üniversiteden arkadaşımızdır, profesördür. Babası bir ihtisas sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş, 5-6 sene kalmıştır. Kızını da yanına almış, Amerika'ya götürmüştür. Bu kız Amerika'da Bilgisayar Mühendisliği Fakültesinden başörtüsüyle diplomasını almış gelmiştir. İşte Türkiye ile Amerika arasındaki fark. Bir yerden başörtüsüyle diploma alıp geliyor, bir yerde kayıt yapmıyorlar. Kaydını yapmış öğrenciyi okuldan atıyorlar. Aradaki fark bu. İnanıyoruz ki Türkiye'de bütün problemlerin çözüleceği merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletin inançlarını ve menfaatlerini taşıma niyetinde olan siyasi kadrolar girdiği takdirde bütün dertler ve meseleler çözülür. Böyle bir misyondaki bir insanın meclise milletvekili olarak girmesi demek, artık Türkiye'de bu konuda hiçbir mercide, hiçbir makamda, hiçbir kurumda böyle bir sorunun tartışılamayacağı anlamına gelir. Demokratik Kitle Partisi'nin kapatılmasına ilişkin olarak 13.998 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nde yaptığım sözlü açıklamanın bir bölümüne aşağıda yer vermek istiyorum. Şimdi ben çeşitli yayınları okuyarak özellikle dış basın izlediğim zaman vardığım sonuç şu oldu. Hakikaten dış ülkeler bazıları özellikle büyük devletler Türkiye'de maalesef sevri hortlatmaya çalışıyorlar. Bu konuda sözde dostumuz bazı batılı devletlerin Türkiye'ye yönelik bölme planlarını artık gazetelerinde ilan ediyorlar. Sevr tehdidi bir süredir özellikle Almanya'nın en önemli gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'da yapılıyor. Gazete arka arkaya çıkan baş yazılarında şunları yazıyor. Bunlar çok eski tarihli değil. Bir tanesi Wolfgang Kohl imzasıyla baş yazı olarak 13 Ocak 1998 tarihli. Tecrübeler gösterdi ki dıştan baskı sonuç vermiyor. Silah ambargoları, ihtarlar, Hanover çağrısı türünden barış treni fantezileri de öyle. Baskı içeriden gelmeli. Kürt yarası içeride, İstanbul'da, Ankara'da sancılanmalı. Yoksa Kürdistan'ın Almanya'da bulunması hali devam eder. Yine aynı yazar 19 Ocak 1998 tarihli başyazısında askerlerin piyonu Vural Savaş ve bir kısım politikacılar. 1930'lu yılların küflü Kemalizmini halka rağmen hayatta tutmak sevdasındalar. Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve Şah'ın İran'ı en az Türklerin Kemalist modelleri kadar dayanıklı görünüyorlardı. Ancak hepsi de dinsel veya etnik çelişmeler yüzünden yıkıldılar. Üstelik Türkiye'de her iki boyut da var, politik İslam ve Güneydoğu'daki Kürtlerin ayaklanması. Lenin'in devleti 73 yaşındaydı, Yugoslavya 74 ve Atatürk'ün Cumhuriyeti bu kritik yıl 75 yaşına ulaştı diyor. Artık ömrü tükendi demek istiyor. Bizim hakikaten sağda da solda da bu gelişmeleri takip eden çok değerli yazarlarımız var. Ben sağ kanada mensup iki yazarımıza değinmekle yetineceğim. Çünkü bu makalelerde aynı zamanda dış ülkelerin yetkililerinin beyanları da var bu konuda. İlk okuyacağım makale 27.1.1998 tarihli Türkiye gazetesinde Mustafa Köker imzasıyla yayımlandı. Başlığı da şöyle, Sevr Özlemi ve Bileyr'in Çabası. Londra merkezli Sevr Özlemi yeni değil aslında. Başını Lord Eric Averbourg'un çektiği bir grup İngiliz politikacı, İngiltere'nin 1. Dünya Savaşı yıllarında Kürtlere verdiği ayrı devlet kurma sözünün bugün yerine getirilmesi için gayret sarf ediyor. Avrupa ülkelerinde Kürt hamiliğini üstlenen Lord Averbourg, bu konudaki görüşlerini Londra'da Türkçe yayınlanan Toplum Postası gazetesinde 2 Haziran 1994'te yer alan yazısında açıkça ifade ediyor. Beni bu konuda aktif çalışmaya iten etken, 1914-18 1. Dünya Savaşı'nda Kürtlere verdiği sözü tutmayan İngiliz hükümetinin politikası olmuştur. Şüphesiz bu uzun yıllar önce tutulmayan bir sözdü. Aradan yıllar geçti. Ancak ben şuna inanıyorum ki, yıllar önce bilinçli olarak işlenen hatalarla çizilen suni sınırları düzeltmenin sorumluluğu İngiliz hükümetine düşmektedir. Bu hatayı onların ataları yaptı, şimdi onlar düzeltmelidir inancındayım. Lord Averbourg açıklamalarında Kürtlere self-determinasyon hakkı verilmesini de savunuyor. Geçmişe dönük bu anekdot, İngiltere'nin İşçi Partili Dışişleri Bakanı Robin Cook'un 4 Ocak 1997 günü BBC'nin sabah kahvaltısı programında söylediği sözlere yeniden anlam kazandırıyor. Cook'un Türkiye'nin doğu sınırlarındaki belirsizlikten söz ederken sadece Kuzey Irak sınırını kastettiğini savunması pek inandırıcı gelmiyor. Nitekim Ankara'da Cook'un dilinin altında yatan baklanın farkında olduğundan tepkisini sert gösterdi. Rubin Cook'un seslendirmeye çalıştığı Sınırlar ve Kürtler şarkısı, Avrupa Birliği'nin Almanya ve İtalya kanadından gelen seslerle koro halini aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Kinkel, Avrupa Birliği'ne üye olmak için Türkiye'nin Kürt sorunu ve insan hakları alanındaki sorunlarını çözmesi gerektiğini söylüyor. İtalyan meslektaşı da İtalya'nın önümüzdeki günlerde Avrupa ülkeleriyle Kürt halkının ikamet ettiği 4 bölge ülkesi arasında bir diyalog başlatması için Avrupa Birliği içinde uluslararası girişimde bulunacağını ekleyip koroyu tamamlıyordu. Bütün bu sesler Türkiye'nin Lüksemburg zirvesi sonrası Avrupa Birliği ile ilişkilerini rafa kaldırmasının ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz hafta İngiliz parlamentosunda İşçi Partisi milletvekili John Austin'in daveti üzerine gerçekleşen bir toplantıda Kürt İlişkileri Komitesi KAC kurulması kararı alındı. Kürt halkının Türkiye başta olmak üzere Suriye, Irak ve İran gibi ülkelerde baskılara maruz kaldığına dikkat çekildi. İkinci makale yine Türkiye gazetesinde 1998 yılı Ocak ayında Necati Özfatura tarafından yazılmış. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri kaçak göçmen meselesini gündeme getirerek Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda bir Kürt devletinin kurulması için harekete geçmişlerdir. Yani Sevr'i yeniden hortlatmak, Avrupa dünyanın en kanlı terör örgütü PKK'yı Kürt ulusal kurtuluş için mücadele eden siyasi bir örgüt olarak tanımak amacıyla sinsi hazırlıklar yapmaktadır. Almanya Federal Başsavcısı PKK'nın artık bir terör örgütü sayılamayacağını ve hukuken suç işlemeye yatkın bir örgüt muamelesi göreceğini açıkladı. Bu açıklama yapılırken Alman makamları bir danışıklı dövüş içinde yargının bağımsızlığı kavramı arkasına saklanarak başsavcının kendilerini bağlamadığını söylüyor. Oysa bu ifadeler gerçekte Türkiye'yi uyutma amacına yöneliktir. Alman Dışişleri Bakanı Kinkel'in Öcalan terörden vazgeçerse onu muhatap olarak kabul eder ve görüşürüz sözleri Almanya'nın PKK'ya siyasi bir kimlik kazandırma hazırlığında olduğunu göstermektedir. İtalya Dışişleri Bakanı Lamberto dini bir televizyon kanalında şu endişe verici açıklamayı yapmıştır. Bu açıklamayı 13.1.1998 tarihinde Anasa Ajansı vermiştir. 1920'de Sevr Antlaşması'yla Türkiye'nin doğusunu ve Irak'ın kuzeybatısını içine alan bir Kürt devletinin kurulması öngörülmüştü. Türkiye'nin askeri bakımdan canlanması nedeniyle bu anlaşma onaylanmadı. O zamandan bugüne Kürt milliyetçileri birçok kereler isyan ettilerse de kendi devletlerine sahip olma hedefini gerçekleştiremediler. Halen Kürt meselesi Türkiye'deki ve Kuzey Irak'taki katliamlar nedeniyle herkes tarafından biliniyor. İtalya çok yakında Avrupa ülkeleriyle Kürt halkının ikamet ettiği 4 bölge arasında bir diyalog başlatmak için Avrupa Birliği bünyesinde uluslararası bir değerlendirme talep edecektir. Avrupa Parlamentosu da Avrupa Birliği'ni Kürt sorununa siyasi çözüm bulunması için göreve çağırmıştır. Bu yaklaşımlar sadece Almanya'ya ait değil. 11 Avrupa ülkesinin istihbarat örgütlerinin 5 Haziran 1997'de Brüksel'de katıldıkları bir toplantı sonucunda PKK'ya artık bir terör örgütü olarak değil, politik karakteri ağır basan bir parti olarak bakılması kararı alınmıştır. Son olarak bir yazıya daha değinmek istiyorum. Biraz önce okuduğum yazılardan önce Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı 30.11.1997 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı Batı Cephesi'nde yeni bir şey yok ama bizde var başlıklı makalesinde şöyle demiş. CIA istasyon şefi Paul Henze'nin Türkiye ile ilgili 1993 raporunda şu savlar savunuluyor. Atatürk ilkeleri yeni dünya düzeniyle birlikte ölmüştür. Aydınların İmam Hatip okulları konusundaki endişeleri yersizdir. İran ve Arap parasıyla desteklenen kökten dincilik, Türkiye için ciddi bir tehlike değildir. Nurcular ilericidir, Nakşibendiler geriye dönük değildir. CIA güdümündeki bazı Amerikan bilim adamları buyuruyorlar. Türkiye'nin yeni dünya düzeni içindeki yeri ılımlı İslam'dır, Kemalizmi bırakmalıdır. Batının çıkarı, Türkiye'nin batıyla değil, ılımlı İslam'la bütünleşmesindedir. CIA, Türkiye ve Orta Doğu masası şeflerinden Graham Fuller öneriyor. Türkiye Kürtlere özerklik vermelidir. Böylece Türkiye'de Kürtlerle Kuzey Irak'takiler bütünleşebilir. Amerikalı irtibat subayı Albay Preston Büyüks, Türk Genelkurmayı'na ne tavsiye etmişti? Atatürk devrim tarihi kitaplarından çıkarılmalıdır. Amerikalılar tarafından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne telif ücretsiz yayımlanması için önerilen kitabın ana fikri neydi? Atatürk olmasaydı da Türk devrimi gene olurdu. Hayırsever bazı Amerikan kuruluşları, para yardımı önerdikleri bazı işçi sendikalarımıza hangi koşulu getirmişlerdir? Atatürk'ü bırakın, Özal'a sarılın. Peki, Amerika Birleşik Devletleri servis şeflerinin Atatürk ve Kemalizmle alıp vermediği nedir? Ilımlı İslam'la bütünleşmiş yarı çağdaş bir Türkiye, Batı çıkarlarına yani yeni dünya düzenine daha uygundur. Petrol zengini, Batı'nın uydusu Orta Doğu ülkelerindeki çağ dışı rejimlerin varlığını koruması açısından Kemalist model tehlikeli bir örnektir. Kemalizmin temelinde ulusal birlik ve tam bağımsızlık ilkeleri vardır. Oysa Türkiye'nin ne yıkılması ne de bağımsız hareket edebilecek kadar güçlenmesi Batı çıkarlarıyla bağdaşır. Türkiye'nin Kürtlere özerklik vermesi giderek federasyonu peşinden getirir. Bir adım sonrası komşu devletlerin parçalanmasıyla bağımsız bir Kürt devletinin oluşmasıdır. Böylece hem petrol bölgesinde Batı'ya muhtaç bir kukla devlet oluşacaktır hem de Türkiye'nin Orta Doğu'da büyük bir güç haline gelmesi önlenmiş olacaktır. Oysa Atatürk'ü yıkmadan Türkiye'nin üniter yapısını bozma olanağı yoktur. Kimseye kızma hakkımız yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve genel olarak Batı'nın yani yeni dünya düzeninin çıkarı, ulusal bütünlüğünü korumuş, çağdaş ve bağımsız davranabilecek kadar güçlü bir Türkiye'de değildir. Yarı çağdaş, yarı bağımsız ve her zaman Batı'ya muhtaç bir Türkiye'dir. Bu nedenle de Batı Türkiye'yi ne tamamen içine almak ister ne de tamamen dışlamak. İçine alırsa giderek eşit hale gelir, dışlarsa kullanamaz olabilir. Unutmayalım, Amerika ve gizli belgeleri ortada. 1920'ler dünyasında Batı'nın tercihi Atatürk değil, Vahdettin'di. Atatürk, Batı'nın isteğiyle değil, Batı'ya karşı çağdaşlaşma yolunu açtı. Ve Batı sonunda bükemediği eli öpmek zorunda kaldı. Notlarımı aldığım 8 makaleyi aynen aktarıyorum. 1. Korsika, Akdeniz'de Fransa ile İtalya arasında 200 bin civarında nüfusu olan bir adadır. Korsika uzun süre İtalya'nın karmaşık ve kargaşalı siyasi mücadelelerin içinde yer almış, 1284 yılına kadar Cenova ve Pisa şehirleri ve daha sonra 1434'e kadar da Cenova ile Aragon, İspanyol, krallığı arasında rekabet konusu olmuştur. 1769'da ada bir yerel isyan hareketinden sonra Cenova tarafından Fransa'ya satılmıştır. Korsika ahalisi, dünyanın en üstün milli kültürlerinden biri olan İtalyan kültür alanına girer ve Toskana lehçesine, yani resmi İtalyanca'ya, çok yakın bir şive konuşur. Fransa, çok sistemli bir Fransızlaştırma politikasına rağmen Korsika lehçesini silememiş. Savoie, Nice ve Keynes'ten İtalyanca'yı, Güney'den Oksitanca'yı, Bask ülkesinden Baskça'yı ve Britanya'dan da Brotanca'yı hemen hemen yok etmekte gösterdiği başarıyı bu adada gösterememiştir. Bunun sebebi bir yandan yerel İtalyan asıllı kültürün gücü, diğer yandan da uzakça bir ada olmasından ötürü Korsika'nın Fransız iktisadi hayatıyla kaynaşamamasıdır. Bununla beraber pek çok istisnai bir olgu Korsika ile Fransa arasında özel bir bağ yaratmıştır. Gerçekten bütün Avrupa'ya Fransız devriminin ülkülerini yayan Büyük İmparator Napolyon Bonaparte, Korsikalıydı ve Korsikalılar bu şerefi paylaşmakla Fransa ile ortak bir milli bağ kurmuşlardır. Fakat yine de İtalya'daki birleşme hareketleri ve daha sonra faşizm dönemlerinde Korsika ahalisi, İtalya ile birleşme eğilimlerine de tanık olmamış değildir. Çok sayıda Korsikalı Fransa'ya göç etmiş, Fransızlaşmış ve bu öğede adayla ana vatan arasında ciddi bağlar yaratmıştır. Ancak yaşadığımız dönemde adanın Fransa'ya kıyasla ekonomisinin hayli geri kalmış olmasından da kaynaklanan bağımsızlık ve özerklik hareketleri, Fransızcanın çok yaygın hale gelmiş olmasına rağmen, yerel kültürün değişik bir başka güçlü kültürün parçası oluşuna dayanarak gelişmeye başlamıştır. Bu eğilimlerin Korsika ahalisinin çoğunluğunu etkisi altına aldığını söylemek zordur. Fakat Fransa'yı bazı tedbirler almaya zorlayacak seviyeye de gelmiştir. Fransa'nın sosyalist hükümeti çare diye Korsika halkının kendisine özgü varlığını tanımaya yönelmiş ve geçenlerde senatoda büyük çoğunlukla reddedilmesine rağmen bu yönde bir kanun millet meclisinde sosyalist ve komünist partilerin oylarıyla çok ufak bir çoğunlukla kabul edilmiştir. Şimdi orta sağ partilerin başvurusu üzerine Fransız Anayasa Divanı kanunun ilgili maddesini yürürlüğe girmeden iptal etmiş bulunuyor. Gerek Fransa gerek Türkiye tekil cumhuriyetlerdir. Bu sebepten dolayı bu iptal kararı bizi çok yakından ilgilendirir. İptal edilen madde şudur. Fransız Cumhuriyeti, Fransız halkının bu bileşim öğesi niteliğiyle tarihi ve kültürel bir topluluk oluşturan Korsika halkının, kendi kültürel benliğini muhafaza etmek ve kendisine özgü iktisadi ve sosyal çıkarlarını savunmak haklarını teminat altına alır. Ada olma niteliğine bağlı bu haklar, milli birliğe saygı, anayasanın, cumhuriyet kanunlarının ve iş bu statünün çizdiği çerçeve içinde kullanılır. Fransız Anayasa Divanı çok haklı olarak çelişkilerle dolu bu hükmü Fransız Anayasası'nın cumhuriyet tektir ve bölünemez kuralına aykırı bulmuştur. Tabiatıyla Fransız toplumu içerisinde çoğunluğu oluşturdukları Millet Meclisi'ndeki oylama sonucundan anlaşılan partiler böyle bir kanun hükmünün Korsika'nın ada olma niteliğini aşarak Basklar, Brotanlar ve Alzas-Lorraine'in Alman kültürüne mensup ahalisi için güçlü bir örnek haline geleceğinden endişe etmişlerdir. Şimdi bir kıyaslama yapalım. Korsika 222 yıldan beri Fransa'nındır. Güneydoğu en az 1000 yıldan beri Türkiye'nindir. Korsika'da çok ileri bir uygarlık dili konuşulur. Güneydoğu'da Farsça, Türkçe ve Arapçanın çok güçlü etkisi altında kalmış ilkel yerel ağızlar konuşulur. Korsika'nın Fransa dışında önemli bir tarihi vardır. Güneydoğu'nun Türkiye dışındaki tarihi, Xenopo'nun kime ait olduğu belirsiz hatıralarında kalmıştır. Korsika'da kendisine özgü mimarisiyle, musikisiyle güçlü bir kültürel varlık vardır. Güneydoğu'da Türklüğe ait olmayan bir çeşme bile yoktur. Musiki ise Anadolu folklorundan ayırt etmek mümkün değildir. Korsika bir adadır, Güneydoğu ise Anadolu'nun coğrafya açısından da ayrılmaz bir parçasıdır. Korsikalıların çoğu Fransızcayı da konuşur. Güneydoğululardan ana dili farklı olanların hızla artan bir çoğunluğunun Türkçe konuştuklarını rakamlar gösteriyor. Korsikalı da Güneydoğulu da göçmek için anavatanın başka yörelerini tercih eder. İşte Avrupa Parlamentosu denilen cehalet ve rezillik odağı bu gerçekleri çiğneyerek ve hiçbir milletler arası antlaşmanın Helsinki ve Paris senetlerinin asla imkan vermemesine rağmen seyir hortlağı kılığında Türkiye'nin bir bölgesi için özerklik isteme küstahlığında bulunurken Avrupa'daki başka örnekler gibi Korsika'yı da unutuvermiştir. Şimdi bu çirkef ikiyüzlülük Fransız Anayasa Divanı'nın tokadıyla yerin dibine geçirilmiştir. Bir Galatasaraylı olarak Fransız dostlarımıza iftiharla hatırlatalım. Atatürk'ün ilham kaynaklarından biri de Büyük Fransız Devrimi'ydi. Eğer Fransız dostlarımız insan haklarına en görkemli ifadesini verdiği kadar, aynı zamanda insanoğlunun tabiattan aldığı o hakları akıl yoluyla uygarlık yönünde kullanabilmesi için millet olgusunu aklileştiren o yüce devrimin gerçekten sahibiyseler ve bu sıfatla önce kendi kendilerine saygıları varsa Türkiye ile uğraşmasınlar, başka Avrupalılara da uğraşmamayı öğretsinler. Coşkun Kırca, Milliyet Gazetesi'nde yayımlanan Korsika ve Güneydoğu başlıklı makalesi. 2. Litvanya'nın bağımsızlık hakkını savunan The New York Times'ın yazarı William Safireya, bir Sovyet diplomata şöyle demiş. Siz Litvanya'nın ayrılma hakkını destekliyorsunuz ama aynı zamanda 1861'de Amerika İç Savaşı'nda ayrılıkçı Güney Eyaletlerini dize getiren ve birliği koruyan Abraham Lincoln'u de savunuyorsunuz. Bu çelişki değil mi? Safire, 15.3.1990 tarihli The New York Times gazetesindeki yazısında bu suçlamaya şu karşılığı verdiğini anlatıyor. 1861'de ayrılmak isteyen Güney Eyaletleri arasında sadece Teksas, tarihinde bağımsız bir cumhuriyet olmuştu. Ayrıca tüm Güney Eyaletleri birliğe kendi rızalarıyla katılmışlardı. Oysa 3 Baltık Cumhuriyeti Estonya, Letonya ve Litvanya kendi iradeleri dışında Molotov-Ribbentrop Paktı sonucu Sovyetler Birliği tarafından zorla ilhak olmuşlardır. Türk ve Kürt halkları yüzlerce yıl birlikte kardeşçe yaşadılar. Vatan topraklarını savunmak için birlikte savaştılar. Bu gerçeklerin ışığında ayrılıkçılığın hiçbir meşru temeli yoktur. Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız Anadolu'nun batısında, kuzeyinde ya da güneyinde yaşayanlar gibi bu ülkenin sahibi ve ortağıdırlar. Yaklaşık 1000 yıldır iç içe yaşamış Türkler ve Kürtler bu topraklar için birlikte kan dökmüşlerdir. Yabancı bazı ülkelerinde karanlık hesaplarla kışkırttığı ayrılıkçılık aslında sorunun saptırılması, bölge halkı için felaket ortamının hazırlanmasıdır.